Ayrım 15.
Ayetin sonu Allah'ın istemesinin inanca zorlama anlamında olduğunu göstermektedir. Sen mi insanları inanmaları için zorlayacaksın? Yani Allah onları zorlamamışken sen mi zorlayacaksın demektir. Eğer Allah zorlasa herkes inanır. Kişinin inanması bir takım iç ve dış etkenlere dayanır. Dış etkenlerin zihinde bıraktığı izlenimler Allah'ın insanda yarattığı bedensel ve ruhsal etkenlerle biçimlenir, kişiye yön verir. Bunların hepsi Allah'ın yaratmasıyla olur. Gerçekte Allah kişinin düşüncesini şu veya bu yöne çevirebilir. Her hareket, her güç, her atılım ona dayanır. İnsanın kabiliyeti ta eskilere uzanan atalarından, yaşadığı ortamdan gelir. İnsana atalarından gelen genler vasıtasıyla kabiliyet veren Allah'ın yasalarıdır. Bunu temelinden değiştirmek mümkün değildir. Ayette kavminin özellikle yakınlarının inanmasını çok isteyen fakat bunlardan bir kısmının inanmamasına üzülen Hazreti Muhammed teselli edilmektedir. Elçinin görevi duyurmaktır. Her şeye rağmen küfründe ısrar eden kimseyi kendi içinde hiçbir iyi düşünce çabası göstermediği için Allah düşüncelerinin bunalımları içinde bırakır. O kimse hep kötü düşünceler içinde bocalayıp durur. İşte Allah düşünmeyenlerin üzerine pislik koy cümlesinin anlamı budur. İyiye yönelmek istemeyenler kötü düşünceler, inkarlar içinde kalırlar. Rabbin dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı. Ama ihtilaf edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin acıdığı kimseler bu ihtilafın dışındadır. Hud 118-119. Bu ayetteki dileme de yine zorlama anlamındadır. Yani Allah isteseydi insanların hepsini bir tek inançta birleştirirdi. Fakat insanları bir inanca zorlamak istemedi, serbest bıraktı. Bundan dolayı insanlar ayrılığa düştüler. Aralarındaki düşünce farkları inançlarda da ayrılığa neden oldu. Yalnız Allah'ın acıdığı kimseler dinin özünde birleşir, ayrılıktan uzak kalırlar. Görülüyor ki bu ayetlerde Turan Dursun'un iddia ettiği gibi kulun iradesizliğini değil, tersine kulun belli bir inanca zorlanmadığını, seçiminde serbest olduğunu belirtmektedir. Ayeti bağlamından çıkarıp çıplak olarak manalandırmak yanlış yargılara götürür. Zaten Turan Dursun bunu kasten yapmaktadır. Bazı ayetlerde Allah'ın şaşırttığını kimse doğru yola getiremez, Araf 186 Rad 33 buyurmaktadır. Kâfirlerin davranışlarını kınama amacıyla gelmiş olan bu ayetlerde Allah'ın şaşırtması veya saptırması, doğru yolda bulunan kimseleri alıp eğri yollara düşürmesi demek değildir. Kur'an'da kesinlikle böyle bir ifade yoktur. Allah'ın şaşırtması, sapıklık içinde bulunan şaşkın insanları, çıkardığı doğru yola gelmedikleri için zorlamaması, bulundukları sapıklık içinde bırakması demektir. Nitekim Araf 186'da Allah'ın şaşırttığını kimsenin doğru yola getiremeyeceği belirtildikten sonra onları azgınlıklar içinde bırakır, öyle bocalayıp dururlar deniliyor. Demek ki Allah bu insanları azgınlığa sürüklemiyor, doğru yoldan saptırmıyor. Zaten adamlar sapık yoldadırlar, azgındırlar. Allah elçisi vasıtasıyla onları doğru yola çağırıyor, onlar inat ediyor, gelmiyorlar. O da onları o azgın ve sapık halleri içinde bırakıyor. Bocalayıp duruyorlar. Bir de şu ayete bakınız. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi? Diyorlar. De ki, Allah dilediğini bu tür sözlerle saptırır. Yöneleni de kendisine iletir. Rad 27. Bu ifade Hazreti Muhammed'den mucizeler isteyen puta taparları kınama amacını taşır. Ayet o kimselerin bu tür isteklerle saptıklarını anlatmaktadır. Onları saptıran, eğri yollara düşüren Allah değil, onların kendi söz ve davranışlarıdır. Zaten ayetin sonu Allah'ın saptırmasının ne anlama geldiğini açıklamaktadır. Allah yönelini kendisine iletir. Ama kendisine yönelmek istemeyeni de zorla doğru yola iletmez. Çünkü o doğru yola varmak istememiş, bulunduğu halde kalmayı yeğlemiştir. İyiye, güzele, doğruya yönelme çabası göstermeyen kişiyi Allah doğru yola götürmez. İstese onu da doğru yola zorlar ama bunu yapmak ezeli hikmetine, insanın sorumluluğuna aykırıdır. Ezeli hikmeti gereği hakka yönelmeyi insanın kendi seçimine bırakmıştır ki herkes yaptığından sorumlu olsun, amellerinin ödül veya cezasını görsün. Razi de külli iradeyi böyle açıklıyor. İşlerin oluşumu bir takım etkenlere bağlıdır. Bu etkenlerin yaratıcısı Allah'tır. Etkenle beraber gücün de bulunması işin yapılmasını zorunlu kılar. Bu da Allah'ın kulların işlerini de yaratmasını gerektirir. Allah'ın yaratma dairesi içinde bulunan insanın işi bir takım sebeplere bağlıdır. Önce düşünce, sonra irade, sonra güç, fiilin oluşma etkenleridir. Düşünce ve eğilim insan beyninde mevcut bir takım kuvvetlerle oluşur. Dış etkenlerde düşünce ve eğilimleri uyandırır. Bu güçlerin hepsi tanrısal yasalar çerçevesinde meydana gelir. Şayet insan bedeninde Allah'ın yasaları çalışmasa ne düşünce ne de irade oluşur. Demek ki insanın yetilerini yaratan Allah'tır. İnsan bir şey yapmak istese onun için bir enerji gerekir. Bu enerji de yine beden içi ve dışındaki tanrısal yasaların çalışmasıyla meydana gelir. Çünkü enerji gıdalarla oluşur. Gıdaların zindirimi bedendeki organların çalışmasıyla olur. Gıdalar Allah'ın yarattığı şeyler olduğu gibi bedendeki diş, dil, tükürük bezleri, boğaz, mide, 12 parmak bağırsağı ve bütün sindirim sistemi hep Allah'ın yarattığı şeylerdir ve Allah'ın koyduğu yasalara göre çalışır. İşte dış ve iç etkenler birleşince iş meydana gelir. İnsanın işlerini yaratan etkenler Allah'ın yaratmasıyla var olduğuna göre insanın yaptığı iş de dolayısıyla Allah'ın yarattığı şeylerdendir. Demek ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Genel hükmü her şeyi olduğu gibi insanın işlerini de kapsar. Fakat insan kendi iradesiyle yaptıklarından sorumludur. Dediğimiz gibi işin oluşması iç etkenlerle dış etkenlerin birleşmesine bağlıdır. Düşünce ve eğilimleri uyandıran dış etkenler çevreden gelir. Çevreyi seçmek büyük ölçüde insanın elindedir. Ayrıca insan uyanan eğilimler arasında seçim yapıp bunlardan beğendiğini uygulamak özgürlüğüne de sahiptir. İşte bu özgürlüğe irade-i cüziye denir. İnsan hayır iş yapmak isterse Allah onu yapma gücünü, kötü iş yapmak isterse Allah onu yapma gücünü kendisinde yaratır. Fakat kötünün yapılmasından hoşlanmaz. Seçimi yapan insan yaptıklarından sorumludur. Çünkü insan o işi yapmayı seçmiştir. Allah da onun seçimine göre kendisine yapma gücü vermiştir. Eğer ona yapma gücü vermese insan hiçbir şey yapamaz ve sorumlu da olmaz. Sorumlu kıldığı insana normal şartlar altında seçtiğini yapma gücünü verir. Şayet vermese insanın hareketleri kendi isteğiyle değil zorunlu olur ve insan yükümlü olmaktan çıkar. Oysa insan seçme yeteneğinden ötürü akıllı, değerli, sorumlu bir varlıktır. İnsanın işlerini Allah'ın yaratması bu işlerin önceden yaratılmış olduğu anlamına gelmez. İşler insan yaparken yaratılmaktadır. Bizim ölçümüze göre bu böyledir. Zamanla varlıklar olan bizlere göre bizim hayatımız boyunca yapacağımız işleri Allah en ince ayrıntılarına kadar bilir. Çünkü işlerin öncelik ve sonralığı bize göredir. Biz zamanlı olduğumuz için işleri zaman içinde değerlendirir ve onlara önce, şimdi, gelecek hükümlerini veririz. Fakat Allah zaman üstüdür. Zamanı O yaratmıştır. O her şeyi bütün olarak ve ayrıntılarıyla bilir. 1 milyon yıl önceki işleri bilmesiyle şimdi veya 1 milyon yıl sonra olacak işleri bilmesi arasında bir fark yoktur. Zamanı yaratan Allah tüm zamanlarda olacak olayları bilir. Onun bilmesi bizim bir işi böyle veya şöyle yapmak zorunda olmamızı gerektirmez. Çünkü O bunları bizim irademizle nasıl seçeceğimizi bilir. Biz seçimimizden ötürü sorumluyuz. Özetle işlerimizin seçimini biz yaparız. Onları Allah yaratır. Zaten Allah'ın yaratma dairesi içinde bulunan insanın işlerinin o daire dışına çıkması mümkün değildir. Alışkanlıkların süslü gösterilmesi. Böylece biz her ümmete eylemlerini süslü gösterdik. En'am 108. Ahirete inanmayanların eylemlerini kendilerine süslü gösterdik. Nem 4. Bu ayetlerde ve benzeri bazı ayetlerde kötü eylemlerin, batıl inanç ve davranışların Allah tarafından insanlara süsü gösterildiği ifade edilmektedir. Bunlar Allah'ın yarattığı sosyolojik yasalar sonucu oluşan alışkanlıkların insana cazip gelmesini anlatmaktadır. İnsanlara eylemlerini cazip gösteren alışkanlıklar çeşitli etkenlerle oluşur. Bu etkenlerin hepsi biraz önce anlattığımız üzere Allah'ın yaratma yasası içindedir. Kur'an'a göre evrenin tek tanrısı vardır. İyiyi de kötüyü de yaratan O'dur. İyiyi bir tanrı, kötüyü de ayrı bir tanrı yaratmaz yahut olayların başka başka tanrıları yoktur. Bütün eylemler ve yaratmalar tek yaratıcının yönetimindedir. Bütün eylemler Allah'ın dileme ve yaratma yasalarına dayandığından Allah'ın dilemesiyle oluşur. Ama Allah insana bir seçim özgürlüğü vermiştir. Bu seçim işlemi de yine O'nun yasaları içinde olur. Fakat Allah'ın dilemesi başka, razı olması başkadır. Allah her dilediği şeyden razı olmaz. Dilemesi, olayların karşıtlı olma yasasını koyması ve böyle planlaması, iyiyi de kötüyü de yaratacağı prensibini koymasıdır. İyi ve kötü tüm işler onun dilemesiyle olur. Ama Allah iyi işlerden, imandan razı olur. Kötü işlerden, inkardan razı olmaz. Zümer 7. İnsan ister Allah yaratır. Yani Allah insana istediği eylemi yapma gücü verir. Bu gücü ona verecek olan onun yasalarıdır. Hayret ediyorum doğrusu. Şu evrenin sonsuzluğu içinde bir nokta kadar kalan yer küremizin üzerindeki milyarlarca yaratıklardan sadece biri olan, mukayese edilirse noktanın üzerinde bir hiç kalan cılız insanlar, bu uçsuz bucaksız evrenin tüm sırlarını çözmüşçesine ve pervasızca inkar hükmünü verip nasıl kendilerini ebediyen mahva sürüklüyorlar. İnsanın sorumluluğunu vurgulayan bu kadar ayet varken, seçim alanları dışında başlarına gelen üzücü olaylardan ötürü insanları teselli amacıyla Allah'ın kaderini hatırlatan 2-3 ayete takılıp kalmanın anlamı nedir? Evet, Kur'an insanların dilemesinin Allah'ın dilemesiyle olacağını söylüyor. Tekvir 29, İnsan 30. Bu onun genel yasasını belirtir. Nasıl kalp, bağırsaklar istem dışı Allah'ın iradesiyle çalışırsa dileme organı olan beyin de onun iradesi ve dilemesiyle çalışır. Ama bu genel dileme yasası içinde insanın özel seçim payı vardır. Bundan dolayı önce insanın seçimi sonra da o seçimin genel dileme yasası içinde bulunduğu vurgulanmıştır. O sadece alemlere uyarıdır. İçinizden doğru olmak dileyen kimseler olan uyarıdır. İçinizden doğru olmak dileyen kimseler için uyarıdır. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekvir 27-29. Görüldüğü üzere 28. ayette Kur'an'ın doğru olmak dileyen kimseler için öğüt uyarı olduğu bildiriliyor. Bu insanın seçimidir. Sonra bu seçiminde yine Allah'ın dileme yasası içinde oluştuğu vurgulanıyor. Bu izah ne yorumdur ne de saptırma. Kur'an'ın ruhu budur. Kur'an'ın her tarafı insanın sorumluluğunu vurgulayan ayetlerle doludur. İnsan diler, yapar, seçer ama bunların hepsi yine Allah'ın dilediği yasalar içinde olur. Onun yasaları dışına çıkmak mümkün mü? Her yaratık yaratıcısının düzenlenmesine, planına göre çalışır. Kendi yaratıldığına göre kendisinin yaptığı eylemler de asıl yaratıcının yaratma yasaları içinde kalır. O yasalar dışına çıkan hiçbir yaratık yoktur. Aksi takdirde evrende ondan başka yasa sahibi, düzenleyici ve dolayısıyla ondan başka tanrı veya tanrılar olur. Kur'an iradesiyle yaptığı işlerin sorumluluğunu insana yükler. Nefsini yücelten felah bulmuş, nefsini alçaltan perişan olmuştur. Şems 9-10. Kur'an insanın kendi isteğiyle yaptığı eylemleri, kötülükleri Allah'a mal etmez. Nerede olsanız, sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine ölüm sizi bulur. Onlara bir iyilik erişirse bu Allah tarafındandır derler. Onlara bir kötülük erişirse bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi Allah tarafındandır. Bu topluma ne oluyor ki hemen hiç söz anlamıyorlar. Nisa 78. Bu ayetlerde savaş durumunda ikiyüzlülerin gösterdikleri davranış sergilenmektedir. Onlar başlarına gelen iyiliği Allah'tan biliyor ama kötü bir durum olunca da peygamber yüzünden bu duruma düştüklerini söylüyorlardı. Demek ki ayette insanın iradesi dışında karşılaştığı olayların gerek iyi gerek kötü hepsinin Allah tarafından olduğu vurgulanarak insanlara umut aşılanmaktadır. Bundan sonra da insanın isteğiyle yaptığı yanlış davranışların kendisini kötü sonuca götüreceği belirtilmektedir. Sana gelen her iyilik Allah'tandır, onun lütfudur. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Kendi hatanın sonucudur. Nisa 79. İyi düşünmeyen, iyi davranmayan kimse eylemlerinin kötü sonucunu bulur. Rüzgar eken fırtına biçer. Allah'ın kaderine bağlanan eylemler hangileridir? Kur'an, insanın kendi isteğiyle yaptığı haksızlık, hırsızlık, zina, öldürme, vurma, kabalık, haset, gönül kırma, gazap gibi kötü eylemleri kesinlikle Allah'ın kaderine bağlamaz. Evet, bunları yaratan yine Allah'tır ama isteyen insan olduğu için bunları yapan insan kınanır, azarlanır ve cehennemle uyarılır. Ama kendi iradesi dışında başına gelen kötü olaylar Allah'ın kaderine, sınavına bağlanarak insan teselli edilir. Bu kadercilik değil, işleri iyileştirmeye çalışmayı önlemek de değil. Tam tersine üzüntüyü atıp yeni umutla ve metanetle olayları göğüslemeye ve işleri düzeltmeye yöneltmektir. Kur'an şöyle buyurur. Andolsun sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden kısarak deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlara bir bela eriştiği zaman, biz Allah içiniz ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Bakara 155-157. Bu ayetler insanın iradesi dışında başına gelen üzücü olaylar karşısında izlenecek tutumu belirlemektedir. Ama insanın seçimine bağlı işlerde insan yanlış yolu izlemiş, kötü işler yapmışsa Kur'an bu durumda o kişiyi uyarmaktadır. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin ve bile bile inkarın sonucu, biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki çadırı onları kuşatmıştır. Eğer feryat edip yardım isteseler, pullanmış maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla kendilerine yardım edilir. Kehf 29. Ayetin birinci şıkkı insanın serbest seçimini anlatıyor. İkinci şıkkı da kötülüğü seçenleri uyarıyor. Amaç da dünyada insanları inançsızlıktan ve bunun sebep olacağı kötü eylemlerden uzak tutmaktır. 46. Dursun'un sözlerindeki çelişki. Dursun özellikle Din Bu adlı kitabının birinci cildinde hadis kitaplarındaki rivayetleri çok sağlam kabul ederek Hazreti Muhammed'in aleyhinde kullanılabilecekleri seçip kullanmaktadır. Üçüncü cildinde ise İslam'ın temelindeki yalanlar başlığı altında hadislerin hepsine yalan karışmış olduğunu yazmaktadır. Düşünün, fıkha uydurma hadisleri karışmış. Yani ibadetiyle, öteki hükümleriyle İslam hukuku uydurma hadislerle hastalıklı. Bu durumda işin içinden nasıl çıkılır diyor. Din Bu 3.81. Şunları da söylüyor. İki örnek üzerinde duralım. Kitabı Diyanet Yayınları arasında bulunan Yaşar Kandemir'den alıntılar yapılmıştır. Kandemir şunları yazar. Akıl almaz masallarıyla kıssacılar esas gayesi halkı memnun etmek, onların keselerinden altın veya gümüş para sızdırmak olan efsane ticaretçisi durumuna düştüler. Bu hedeflerine varmak için de onlar alelade halka taalluk edecek hikayelerin binlercesini uydurup Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem atfettiler ve onları dinleyicilerine anlattılar. Kandemir çeşitli kaynaklar göstererek bunları yazdıktan sonra şöyle der. Ahmet İbn Hanbel ölümü 241-855 ile Yahya İbn Ma'in'in ölümü 233-847 karşılaştıkları kıssacının davranışı onları menfaatçi yönleriyle birlikte ne derece utanmaz olduklarını göstermesi bakımından ehemmiyetlidir. Daha sonra da birçok kaynakta gördüğümüz bir öyküye yer verir. Öykünün özeti şöyle. Ünlü bir hadisçi Ahmet İbn Hanbel ile Yahya İbn Ma'in Bağdat'ta bir mescitte namaz kılmaktadırlar. O sırada öykülerini halka hadis diye yuturan biri yine hadis diye bir söz aktarır. Bunu da bize Ahmet İbn Hanbel ve Yahya İbn Ma'in haber verdiler. Dediler ki diyerek başlar. Öykücü uzun uzun anlatır öyküsünü. İki hadisçi de şaşkınlık içinde dinlerler. Sonra öykücü yanlarına çağırıp konuşurlar. Yahya, bu anlattıklarını sana hadis diye kim söyledi? Öykücü, Ahmet İbn Hanbel ile Yahya İbn Ma'in bunları söylediler. Yahya İbn Ma'in benim. Bu yanımdaki de Ahmet İbn Hanbel. İlle de yalan söylemek istiyorsan buna bizim adımızı karıştırma. Öykücü, Yahya İbn Ma'in'e ahmak olduğunu çoktandır duyardım. Şimdi inandım ki bu doğru. Bir ahmak. Dünyada sizden başka Yahya İbn Ma'in ve Ahmet İbn Hanbel yok mu ki bana böyle diyorsun? Bu adları taşıyan 17 kişiden hadis yazmışımdır ben. Ahmet İbn Hanbel de kendi yüzünü koluyla kapatarak arkadaşına, bırak şunu gitsin der. Öykücü de onlarla alay ederek oradan uzaklaşır. Bakınız Kandemir Mevzu Hadisler sayfa 86. Bir başka örnek üzerinde düşünelim. Uydurma hadisleri toplamak ve uydurmacılarla savaşmak alanında ünlü hadisçilerin kitaplarında yer ala geldiğine göre, Abdülmelik İbn Mervan yani ünlü Emevi halifesi halifeliği 685-705 bir gün Şam halkından birileriyle oturmaktadır. Yanındakilere sorar. Irak halkının en bilgini, din bilgini kimdir? Onlar da birinin adını verirler. Abdülmelik o bilgine iletilmek üzere bir mektup yazar ve Şubi adında bir hadisçiyle gönderir. Şubi, dipnot Turan böyle yazmış, doğrusu Şabi'dir. Tedmir'e vardığında orada Tanrı kıyamet için iki sur yaratmıştır diye başlayıp halka hadis anlatan biriyle karşılaşır. Şobi kendini tutamaz. Karşı çıkar ve anlattığının uydurma olduğunu, Tanrı'nın iki değil yalnız bir sur yarattığını söyler. O sırada öğütçü ve çevresindekiler adama saldırırlar. Şubi diyor ki, ''Vallahi yemin ederek, evet Tanrı bir değil, 30 sur yarattı dedim de ancak o zaman yakımı bıraktılar.'' Bakınız Celaluddin Suyuti, Tahsirul Havas, Beyrut 1984, sayfa 203-204 ve öteki ilgili kitaplar. Burada açıkça görülüyor ki yalancı uydurmacıyla savaştığı bildirilen hadisçinin kendisi de korkusuyla da olsa yalan söylüyor. Hem de ant içerek ve Tanrı iki falan değil 30 sur yarattı diyerek. Öyleyse kime nasıl güvenilebilir? Hangi hadisçiye? Dinbu 3.83-85. Öyleyse uydurma sözlere nasıl güvenip de kesin hüküm veriyorsunuz? Peki hadis rivayetlerine çok yalan karışmış ve on binlerce hadis uydurulup peygamberin üzerine atılmış, sayfa 78, İslam alimlerince konuşulan cerh ve tadil kriterleri dahi uydurma sözlerin hadislerin arasında karışmasına engel olamamış, sayfa 89-91 sessiz. Nasıl bu yalanlara dayanarak Hazreti Muhammed hakkında bu kadar olumsuz savlar ileri sürüyorsunuz? Bu yaptığınız dürüstlüğe sığar mı? Şunu belirtmemiz lazımdır ki Hazreti Peygamber'in kendi zamanından yüzlerce, binlerce yıl sonraki gelecekten haber veren hadis rivayetlerine çok yalan karışmıştır. Bunların çoğu Kur'an'a terstir. Çünkü Kur'an gaybi, yani gelecekteki olayları, ansızın kopacak olan kıyametin ne zaman olacağını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini birkaç kez vurgularken, bakınız Araf 187, Taha 15, Naziat 45, En'am 31, Yusuf 107, Zuhruf 61, Muhammed 18. Bu hadis rivayetleri hem yüzlerce yıl sonraki olaylardan söz etmekte hem de ansızın gelecek olan kıyameti alametler belirmektedir. Ansızın gelecek şeyin belirtisi olmaz. Gelmezden önce belirtileri, izleri görünen bir olayda ansızın vuku bulan olay olmaktan çıkar. Türkler aleyhinde söylendiği ileri sürülen hadisler de bu uydurulmuş yalanlardan ibarettir. Bunlar içerisinde Türkleri yeren, onları ahir zamanda çıkacak Yecüc Mecüc bir kolu sayan, Türkler Yecüc Mecüc bir koldu, akın için çıkmışlardı, Zulkarneyn gelip seddi yapınca artık yerlerine giremeyip dışarıda kaldılar. Bakınız Keşfül Hafa 1 Taksim 38 rivayetleri yanında, Türkler size dokunmadığı sürece siz onlara dokunmayın. Keş 1 Taksim 38 şeklinde kısmen Türkleri öven,